Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler RSFM dinleyicileri. Yeni haftada ekonomi raporunda yine sizlerleyiz. Bu haftada yine haftanın ekonomi gündemini hatırlayacağız hep birlikte. Bunu not et köşesinde önümüzdeki haftalarda yapılacak organizasyonların bilgisini paylaşacağız. Haber analizde bugün altın fiyatlarını konuşacağız uzman konuğumuzla birlikte. Ve önce gündemde öne çıkan gelişmeler var.
Haftanın ekonomi gündemi.
Ekonomist dergisi 2018'de Dünya raporunda gelecek yılın yine siyaset ve ekonominin iç içe gittiği, dünyanın sinirlerini test etmeye aday bir yıl olacağına vurgu yaptı. Dergide yer alan tahminlere göre küresel ekonomi önümüzdeki yıl %3.3 büyüyecek. Gelişmiş ülkelerde büyüme beklentisi %2, gelişmekte olan ülkelerde ise %4.4. Amerika'da büyüme oranı %2.2 olacak, Çin'de %5.8'de kalacak. Ekonomist dergisi, dünyada senkronize bir büyüme yaşanmasına rağmen Fed'in faiz artırımıyla birlikte resesyon tehdidine dikkat çekti. Dergide, yüksek faiz oranları kredi piyasalarının sıkılaşmasına ve borsalarda düzeltme hareketlerine neden olabilir. Bazıları 2018'in gerçek canlanmanın başlangıcı olduğunu düşünebilir ama aslında canlanma sona da yaklaşıyor olabilir değerlendirmesine yer verildi. Ekonomist dergisinin 2018'de Dünya raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin de tespitler yer aldı. Dergiye göre Türkiye ekonomisi 2018'de %4.1 büyüyecek. Bu oran, orta vadeli programdaki %5.5'lik oranın gerisinde kalmakla birlikte IMF ve Dünya Bankası'nın %3.5'luk tahmininin üzerinde. Siyasi endişelerin yatırımlar üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunan ekonomist, yine de ekonominin hızlı bir büyüme sergileyeceği tahmininde bulunuyor. Derginin enflasyon tahmini ise %8. Yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatının yakın dönemde aşağı yönlü bir trend sergilemesini öngörüyor. Bankaya göre ons altının fiyatı önümüzdeki 3 ay içerisinde 1225 dolara, 6 ay içerisinde ise 1200 dolara gerileyebilir. Ekonomik büyümeye katkısı nedeniyle gündemden düşmeyen kredi garanti fonu 365 bin firmaya 220 milyar liralık kredi kullandırarak dünya rekoruna imza attı. Kredi kullandırılan firmaların %64'ü AB reytingli firmalar oldu. %74'ünü KOBİ'ler kullandı. İlk defa kredi kullananların oranı %54, ilave kredi kullananlarsa %33. Kredilerin önemli kısmı imalat, ihracat ve turizm alanında kullanıldı. Kamu ve belediyelerde çalışan 850 bin işçinin gözü, taşeron işçinin kadroya alınmasında. Düzenlemenin kanun hükmünde kararname ile hayata geçirileceği belirtiliyor. Taşeron işçileri kadroya kavuşturacak düzenlemenin kapsam ve detaylarının önümüzdeki birkaç gün içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Taşeron işçilerin kadroya alınmasında yaş ve eğitim seviyesi şartı aranmayacak. Kadroya alınmak için başvuran işçiler, yapacakları işle ilgili bir sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olanlar, güvenlik soruşturmasının ardından kadrolu çalışmaya başlayacak. Emekli olup kamuda taşeron işçi olarak çalışanlarsa emekli statüsünde oldukları için kadro imkanından faydalanamayacaklar. Türkiye genelinde mahalli idareler, kitler ve 800 ile 100 çalışanı olan özel sektör 1 Ocak'tan itibaren otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine katılacak. Bu kapsamda yaklaşık 1 milyon 300 bin çalışanın daha sisteme dahil olması bekleniyor. Çalışanlardan prime esas kazancın %3'üne karşılık gelen tutarla BES kesintisi yapılacak. Sisteme 10 ila 50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018'de, 5 ila 10 çalışanı bulunan özel sektörde 1 Ocak 2019'dan itibaren katılım sağlayacak. Cam filmlere yönelik nihai karar alındı. Düzenlemeye ilişkin hazırlanan tasarıyla araçlarda cam filme %70 şartı getiriliyor. Yolcu taşıma araçlarında ise acil çıkış camlarına film uygulanmayacak. Araçlarda cam film kullanmanın cezası 427 lira.
Haber analiz.
Bugün haber analizde altın fiyatlarını konuşacağız. Gram altına baktığımızda 2017'nin başında 130 lira seviyelerinde açılışını yaptı gram altın. Ama jeopolitik riskler, dolar kuru, altın ons fiyatındaki destek rekor üstüne rekor kırmasını sağladı altının gram fiyatını. Yılbaşından bu yana baktığımız zaman yatırımcısına %20'ye yakın bir getiri sağladı gram altın. Önümüzdeki yılda bu yükselişin devam etmesi bekleniyor. Biz de bu konuyu konuşacağız uzman konuğumuzda. Konuğumuz ediyoruz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal. Beste Hanım, bugün yine yıla aslında damgasını vuran bir emtiadan, altından bahsedelim istiyoruz. 2018 için farklı farklı öngörüler var. Yıl içerisinde biz altının gram fiyatında gerçekten rekor seviyeleri gördük. Öncelikle bu gram altında yaşadığımız, hatta yıllık getiriye baktığımız zaman %19'luk bir getiri var gram altında yatırımcısı için. Buna katkı sağlayanlar nelerdi yıl boyunca? Bunları böyle bir başlıklar halinde özetleyebilir miyiz, hatırlayabilir miyiz?
Şimdi öncelikle gram altına baktığımız zaman sene başında yaklaşık 127-130 lira civarındaydık. Fakat geldiğimiz noktada 164 liralara kadar çıktık. Evet. Bu yıl gram altın %20 artmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de ilk olarak dolar Türk lirası olduğunu söyleyebiliriz. Dolar Türk lirasında %8,5'luk bir artış vardı. Altında ise %9, yani %10'luk bir artış vardı. Bunlarla beraber zaten ikisinin hesaplanmasıyla bir anda gram altında yüksek ölçüde bir çıkış gördük. Burada özellikle altın fiyatlarına da bakmak lazım. Çünkü altın fiyatları sene başında 1200 dolarlar civarındaydı. Hatta şöyle söyleyeyim, 2017'ye girerken, yani 2016 Aralık civarında 1130-1140 dolar seviyelerindeydik ons altında. Evet. Dolayısıyla altının hızlı bir çıkışı oldu. Gram altında da böyle bir yükseliş gördük. Ama burada büyük aslan payı altından gelmiş, ons altından. Ufak da bir pay olsa dolar Türk lirasından geldiğini görüyoruz gram altında.
Beste Hanım, o kadar zor bir yıl geçirdi ki, yani şimdi ekonominin sadece kendi çarkları için değil de hem jeopolitik gelişmeler hem de iç ya da dış siyasi faktörlerden dolayı çok fazla şekillendiğini, çok fazla dalgalandığını gördük, yaşadık. Sadece Türkiye'de değil, değil mi? Bütün dünya genelinde aslında böyleydi ama tabii muhtemelen Türkiye bir anlamda bazı noktalarda negatif ayrışmış olabilir ya da pozitif ayrışmış olabilir, büyüme rakamında olduğu gibi. Jeopolitik riskler bağlamında değerlendirecek olursak öncelikle, bu altının ons ya da gram gelecekle ilgili öngörünüz nedir? Nasıl bir hareket izleyebileceğiz?
Şimdi tabii gram altından bahsedersek eğer Türkiye özeline de girmemiz gerekiyor. Evet. Fakat isterseniz önce bir ons altına devam edelim.
Tabii.
Ons altında aslında jeopolitik riskler biraz da azaldı. Çünkü Rusya, Kuzey Kore'nin Amerika ile doğrudan görüşmek istediğini bildirdi. Amerikan dışişleri de isterseniz masa yuvarlak olsun, isterseniz kare olsun ama bir masada oturalım şeklinde bir cevap vermişti. Yani aslında jeopolitik risk olarak bu sene içerisinde Kuzey Kore olayını aşan başka bir jeopolitik gelişme ben çok fazla hatırlamıyorum. Kuzey Kore'nin evet size denemeleri var ama altın ilk tepkisi gibi daha sonraki füze denemelerine tepki vermediğini de unutmayalım. Evet. Yani o nedenle jeopolitik risklerin altın fiyatımız üzerindeki etkisi biraz azaldı gibi. Ancak yeni bir konu çıkması gerekiyor ki altın o ilk fiyatlamayı yapabilsin. Diğer yandan da Türkiye tarafına baktığımız zaman özellikle Rusya'nın Suriye'den çekilmesiyle beraber bir miktar daha TL bazında bir yumuşama söz konusu oldu. Tabii Türk lirasının tek derdi jeopolitik riskler değil ne yazık ki ama ufak da olsa bir etkisini gördük. O nedenle altın fiyatlarında jeopolitik riskin konu başlıkları arasındaki sıralaması da aşağı seviyelere inmiş oldu biraz.
Peki altın fiyatlarında ilk sırada ne var aslında belirleyici? Bunlardan bahsedelim isterseniz.
Aslında şu var. İlk olarak bence küresel piyasalardaki risk iştahı var. Evet. Çünkü yatırımcılar şu anda tahvil ve altın gibi güvenli limanlarına çıkmaya başladı. Bunun sebeplerine geldiğimiz zaman muhtemelen altının ya şu anki değerinde normal değerleri olduğunu, yani piyasadaki medyan değerleri olduğunu düşünüyorlar. Yani yukarı yönde daha marjının kalmadığını düşünüyorlar. İkinci olarak ise gelişen ülkelerdeki risklerin azalması, hani bunu siyasi risk, jeopolitik risk diyebiliriz. O ülkeler açısından, o varlıklar açısından daha fazla getiri vaat ediyor sanki. Bu nedenle biraz daha borsalara yöneldiğini görüyoruz. Borsa varlıklarına yöneldiğini görüyoruz. Artı bir de altına belki de renk, hani tabii kullanılan logodan yola çıkalım. Renk benzerliği taşıyan bir Bitcoin mevzusu oldu.
Evet.
Yani yatırımcıların aslında burada talepleri de yön değiştirdi. Hem borsa varlıklarına ilgi duymaya başladılar hem de kripto paralara ilgi duymaya başladılar. Şöyle ki borsa varlıklarına baktığımız zaman mesela en son salı günü 2 gün gecikmeli alıyoruz bu verilere. Gelişen ülke ETF'lerine 517 milyon dolarlık bir alım gerçekleşti ki bu da 16 ayın en güçlü günlük girişi oldu. Şimdi böyle durumlar olduğu zaman yatırımcıların altın gibi güvenli varlıkları tercih etmediğini, daha çok borsa varlıklarına yatırım yaptığını görüyoruz. E, kripto paraların zaten başlıklarına her gün %10 arttı, %20 arttı.
Evet.
Hatta Bitcoin'in günde 3000 dolar kadar arttığını gördük. Yani dolayısıyla buradaki algı ve tercih meselesi biraz daha altından değişmeye başladı diye bir şu kısa vardı içerisinde.
Peki biraz daha ben bu kripto paraların geleceğiyle ilişkili de sizden görüş almak isterim. Çünkü Avrupa Birliği de, Fed de, Amerikan Merkez Bankası da bu konuda dikkat edilmesi ya da yakından takip edildiğine ilişkin bir takım uyarılarda bulunuyorlar ama Amerika Merkez Bankası'nın 2018'ine bir bakalım. Yine 2018'de faiz arttırımları bekleniyor. Bunun genel anlamda içeride de özellikle etkisini hissedecek miyiz? Altın fiyatları üzerinde de etkisini hissedecek miyiz?
Aslında şöyle söyleyeyim, altın fiyatlarından gelecek olursam ABD kısmına, özellikle ons altının FED sonrası arttığını görüyoruz. Yani faiz arttırımının ardından altın varlıklarına bir giriş var. Ama faiz arttırma beklentisi olan süreçte, mesela Eylül ayından Aralık ayına kadar olan süreçte altın ETF'lerinde bir düşüş söz konusu. Ama FED faiz arttırdıktan sonra altın değer kazanması görüyoruz. Yani aslında 2018 yılında FED'in faiz artırımı değil de faiz artırım beklentileri daha yoğun şekilde bence piyasaya yön verecek. Özellikle Senato ve Temsilciler Meclisi'nde onaylanan vergi paketi önümüzdeki yıl ekonominin hız kazanması yönünde bir beklenti oluşturdu. Tabii şu an uzun dönemini konuşamayız bunun. Öncelikle bir kısa vadedeki verileri görmemiz gerekiyor ama vergi paketinden anladığımız şu: İktisadi faaliyetinin hız kazanmasını ve bunun da enflasyonun baskı yaratmasını bekliyoruz. Şimdi durum böyle olursa bu Fed'in 2018 yılı içerisinde projeksiyonlarına da yer alan 3 faiz artış beklentisini sorgulatmaya başlar. Hangi anlamda acaba 4 faiz artışı olur mu şekilde? Ki böyle bir sorgulamaya geçersek eğer altın fiyatları içinde bu olumsuz bir durum olacak. Genellikle burada yine altın fiyatlarının aşağı yöne geldiğini görebiliriz. Zaten gündemde şimdilik jeopolitik risk de fazla yok. Şu son Aralık FED toplantısından bu yana yükseliş gösteren altın yine galiba 1300 dolarların üzerinde tutunamayacak beklentisi yaratıyor. O nedenle Amerika'daki gelişmeler şu anda altın aleyhine işliyor gibi duruyor.
Gram altın için örneğin işte 155 lira civarından 2018'de işte 180 liraları bulabileceği de konuşuluyor bazı analistler tarafından. Bu konuda sizin düşünceniz nedir?
Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Gram altın tabii hesabına geçtiğimiz zaman burada dolar fiyatını da konuşmaya başlayacağız ki Türkiye dinamiklerine baktığımız zaman doların özellikle 2018 yılı içerisinde 4 lirayı aşmasını bekliyoruz.
Evet.
Bu beklentimizin de dayanağı özellikle birincisi bütçedeki açılımdaki artış, ikinci olarak ise emtia ve enerji fiyatlarına bağlı cari dengedeki açığın artması, üçüncü olarak ise şu anda 200 milyar dolar üzerinde özel sektörün, finans dışı kurumlardaki özel sektörün döviz açığı. Şimdi tüm bu meseleler bizi 2018 yılı için zorlu bir dolar Türk lirası beklediği sinyallerini veriyor. Hatta özellikle şunu da söyleyeyim. BNP Paribas'ın bugün bir beklentisi geldi. Yanılmıyorsam 4.35 civarında bir beklentilerin olduğunu okumuştum.
Evet.
Yani 4'ün üzerinde artık beklentiler şekillenmeye başlıyor. Bu nedenle dolar TL'yi en azından 4 lira olarak düşünsek bile altının şimdiki fiyatından zaten 162-165 lira gibi bir rakam yapıyor. Yani gram başına 10 liralık bir artışa tekabül ediyor.
Evet.
Belki altının yani yine 1200 dolarlarda olduğunu düşünürsek hemen burada altın hesaplamasında 4 desek zaten 170 lira civarında bir şey yapıyor. O nedenle altının hani 180 lirayı görmesi çok topik gelmiyor bana. Hatta 170 liraları bulacağım da ben açıkçası düşünüyorum 2018 yılı içerisinde.
Evet, sürpriz de olmayacak. Bunlar da beklentiler dahilinde. Peki Beste Hanım, kripto paralarla ilgili, bunların geleceğiyle ilgili ya da bu konudaki işte bu tartışmalar, uyarılarla ilgili bir değerlendirme de almak isterim son olarak sizden.
Şimdi tabii dünyada şu anda 1272 adet kripto para var. Bunların yaklaşık 7700 tane de piyasası var. Ve kripto para piyasasına baktığımız zaman 650 milyar dolarlık bir piyasa oluşturdu. Açıkçası şunu söyleyeyim. Bence kripto paraların geleceği hakkındaki endişeler en son sırada yer almalı. Çünkü kripto para artık hayatımıza girdi. Yakın vadede ne konuşabiliriz? Kripto paraların değerini bence bu konuda endişe duymalıyız. Çünkü tabii normalde finansal piyasalarda bu tarz çıkışların hep balon olduğu yorumlanır. Veyahut da çok büyük bir çöküş, sadık zincir gibi yakaplar kullanılır finans piyasalarında.
Evet.
Fakat biz daha kripto paraların ismini dahi kullanıyoruz. Yani bunlar finansal hayatın bir parçası mı? Bir para birimi mi? Bir emtia mı? Bunlar nedir? Öncelikle bunu da adlandırmak gerekiyor. Ben açıkçası kripto para konusunda çok muhafazakar bakmıyorum. Hatta geleceğimizi de bence şekillendireceğini düşünüyorum. Özellikle şöyle kripto para kabul etmeye başlayanlara baktığımız zaman hurdavasçısından perdecisine kadar Türkiye için söylüyorum. Dünyada daha çok yaygınlaşmaya başladı.
Evet.
Amerika, Çin gibi ülkelerde. Türkiye'de bile bu mesleklerde kabulü başlamış. Yani bundan biz 3-4 yıl sonra ev kiramızı bile yani bir Bitcoin'le ödersek veya da blockchain gibi bir platformda biz ev sahibimize para gönderirsek veya da kripto para gönderirsek hiç şaşırmıyoruz.
Şaşırtıcı değil diyorsunuz, evet.
Şaşırtıcı değil. O nedenle bence tartışılması gereken konu bu kripto paraların işte Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple gibi kripto paraların bence yakın vadeli bir değeri olmalıdır. Ama tartışacağız. Fakat bunların değerini ölçebileceğimiz, bir değerleme yapabileceğimiz ona elimizde mevcut değil. O nedenle konuştuğumuz işte pahalı ya da ucuz kısımları hep bir havada kalıyor. Burada neye göre ucuz, kime göre ucuz problemine sorunsalını karşımıza çıkarıyor. Yani Bitcoin 1000 dolardayken de çok ciddi arttı diyenler oldu. 10 bin dolardayken de çok ciddi arttığını söyleyenler oldu. Şu anda 17 bin dolar civarında ve 20 bin doları da gördü biliyorsunuz.
Evet.
Ama halen de alıcısı olduğunu izliyoruz. Yani bir şekilde kime göre ucuz, neye göre ucuz sorusu da halen daha devam ediyor. Burada mesela geçen gün bir Litecoin hakkında bir haber vardı. Litecoin sahibi bile elindeki coinleri sattığını açıkladı. Ve Güney Kore'de mesela bir kripto para birimi biliyorsunuz battı. Bunda da Kuzey Kore'nin beklediği örnek sürüldü. Yani birincisi ne kadar güvenli? Bu konu çok önemli.
Evet.
İkincisi değerinin ölçülememesi, bir değer biçilememesi de bence yakın vadedeki en büyük endişelerden biri.
Endişelerden biri ama hayata bir şekilde gerçekten iyi de niye gireceğini düşünüyorsunuz gelecekte.
Kesinlikle. Yani ben bu konuda gerçekten kripto para konusunda yeniliğe çok açığım. Yani belki de bu az evvel söylediğim 1372 tane kripto para olmayacaksa 20-30 tanesi belki olacak bundan 5-6 yıl sonra.
Evet.
Ama ben kripto paraların hayatımızdan çıkmayacağını, hatta günlük hayatımızda da çok ciddi bir şekilde entegre olacağını düşünüyorum.
Buyurun.
Özellikle kara para aklama mekanizması olarak çok önemli çıktı. Yani namı bu konuda çok temiz olmadığı söyleniyor ama
evet.
Zaten mevcut para piyasalarına, mevcut finansal piyasalara baktığımız zaman birçok offshore piyasa var. Yani şu anki durumda bile birçok kara para aklama yöntemi de var. O nedenle bu kripto paralara has bir özellik değil. Yani bunu karalamak için veya da güven duymamamız için kripto paraları kara para aklama mekanizması şeklinde görmek bence yanlış olur.
Haber analizde bugün Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beslen As Köksal konuğumuzdu ve altın fiyatlarını konuştuk. 2018'de hem ons altın hem de altının gram fiyatı nasıl şekillenecek, neler belirleyici olacak altın fiyatlarında bunları konuştuk. Ekonomi raporu devam ediyor.
Ekonomi ajandası.
Ekonomi ajandasında şimdi de önümüzdeki hafta açıklanacak verileri paylaşalım. Yurtdışı piyasaların çoğu Noel tatili nedeniyle kapalı olacak. İçeride ise 26 Aralık'ta sektörel güven endeksleri açıklanacak. 28 Aralık'ta ekonomik güven endeksi, 29 Aralık'ta ise dış ticaret istatistikleri paylaşılacak.
Bunu not et.
Şimdi de önümüzdeki haftalarda düzenlenecek etkinliklere göz atalım. 0-12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyim sektörünün en iyileri 10-13 Ocak tarihleri arasında ilkbahar yaz konseptiyle tekstilin kalbi Bursa'da buluşacak. TÜYAP Bursa'da gerçekleşecek Juno Show, Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk, Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'nda defileler ve tasarımcılarla yapılacak trend sohbetlerle farklı bir fuar deneyimi sunulacak. 11-14 Ocak 2018'de ise İstanbul Fuar Merkezi'nde Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı gerçekleştirilecek. Fuarda inşaat, enerji, tekstil, otomotiv, lojistik, yenilebilir enerji sektörleri gibi çok sayıda sektör temsil edilecek. 23-28 Ocak tarihlerinde ise CNR'de Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı var. CNR İmob'da çocuk odasından ofis mobilyasına kadar binlerce yeni ürün sergilenecek.
Ekonomi Kitaplığı.
Ekonomi Kitaplığı'nda bu haftada iki kitap var sizlere tanıtacağımız. İlki Michael Port'un kaleme aldığı Marka Olmak İstiyorum adlı kitap. Kitap herhangi bir alanda marka olmak isteyenler için yol gösterici nitelikte. Kitapta mutluluğun müşteri ve kazanç sağlayacak en hızlı, en kolay ve en etkili sistem olduğuna vurgu yapılıyor. Michael Port oluşturduğu pratik sistemle nasıl başarılı olunur üzerine kavramsal ya da teorik bilgiler vermekten ziyade sorun anında ya da sorunu önlemek üzere neye ihtiyacın olduğunu keşfetmektedir. Ve bunu pratik bilgilerle bugüne ve geleceğe uyarlamanı sağlamayı amaçlıyor. Sizin için seçtiğimiz ikinci kitabın adı ise Sürü Dışı Mantık, yazarı Mark Comer. Sürü Dışı Mantık, akıntıya karşı ilerleyerek benzersiz, az bilinen ve çoğunlukla yanlış anlaşılan, sürekli kazanç ve sürdürülebilir sonuçlar üreten stratejiler arasında yol gösteriyor. Sürü Dışı Mantık, yatırım ve iş alanlarında akıllıca kararlar vermek için dengeli, içgörülü ve ilham verici yöntemler sunuyor. Bu kitapla gerçek değeri ölçmeyi, medyanın gizli yönlendirmelerini anlamayı, güvenli ve karlı biçimde yatırım yapmayı, paranızdan ayıran çok yapılan hataları, tuzakları anlamayı ve kendinizi bunlardan savunup kalıcı bir servete kavuşmayı öğreneceksiniz. Evet, RSFM dinleyicileri, bu hafta da programı burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.